Haldun Karabudağ'ın hazırlayıp sunduğu, Aksu Gülay ve Dilara Karakaya'nın konuk olduğu Farkında Mısın programı başlıyor.
Efendim merhabalar, memleketin en havalı radyosundan. Saatlerimiz 19.18.20'yi gösteriyor ve de her zaman olduğu gibi sevgili Gamze Arzu Yücesoy o parmak işaretini yaptı. Biz de stüdyoda baş başa kala kaldık. Kimler mi kaldı? Tabii jenerimize de bir yalan cümleden bahsetmemiz gerekiyor. Aksu Gülay bu hafta bizimle olamayacak. Çünkü hastalanmış ve de hastalık bu sıralarda biliyorsunuz başımızın en büyük belası. Aksu Gülay zaten bugün bizimle veda etmek için gelecekti. O gün de gelemedi hastalık sebebiyle. Hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hem de bugüne kadar bizimle paylaştığı nefesi ve enerjisi için çok teşekkür edelim. Umarız bizi dinliyordur hasta yatağında. Giderken de çorba götüreceğiz ona. Bugün stüdyomuz karalar bağlıyor. Neden? Çünkü Haldun Karabudak bendeniz. Dilara Karakaya. Her zaman olduğu gibi sevgili diyetisyenimiz. Yetmiyormuş gibi bir de Yıldız Karacasoy geldi. Bireysel gelişim danışmanı. Merhaba Yıldız.
Hoş geldin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş
o bulduk. Kadar gerdim ki Yıldız'ı. O şimdi ne söyleyeceğini bilemez bir hale getirdim. Arzu görüyorsun değil mi? Bunu yapabiliyorum ben işte. Bizler Farkında Mısın programından bir kere daha merhaba dedik. Bugün yine ilginizi çekeceğinizi umduğumuz konular konuşacağız. Lakin bize katılmanızı istiyoruz. Elektronik posta adresimiz msr yani meteorolojinin sesi radyosu nokta farkındamısın@gmail.com. Bize telefonla ulaşabilirsiniz. 0312 Ankara'nın kodu 302-25-25 ve dilerseniz SMS hattımız bile var. O kadar zengin bir radyo. 0537-212-0100. Şimdi bizim Dilara Karakaya diyor ki bizim erkek izleyicimiz de var diyor. Ben de aksine asla yok diyorum. Erkek izleyicilerimiz varsa, dinleyicilerimiz varsa lütfen bu özellikle 0537-212-0100'dan herhangi bir konuda merak ettiklerini sorsunlar ya da sadece mesaj atsınlar. Ben de hak vereceğim Dilara'ya. Yoksa bir kadın izleyici kitlemiz olduğu konusunda itirazlarını kabul etmeyeceğim bundan sonra. Yıldız Karacasoy geldi, bizim ocağımıza düştü son kurbanımız. Yıldız ne yapar, ne eder bize bir kendini anlatır mı kısa bile olsa?
Tabii ki. Yıldız Karacasoy ben dediğiniz gibi. Aslında ben çok şanslı hissediyorum kendimi çünkü iki işim var. Şansımı şurada buluyorum. İkisini de çok severek yapıyorum. Biri özel bir üniversitede hocayım. İkincisi de bireysel gelişim çalışmaları yapıyorum.
Neden
bireysel
özel üniversitenin ismi yok mu?
Başkent Üniversitesi'nde hocayım. Hı-hı. Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Yüksekokulu'nda hocayım.
Çok da güzel İngilizce konuştuğunu iddia ediyor ama.
Açılımı veriyor.
Onu bilmiyoruz tabii biz.
Ondan sonra ikinci işimde bireysel gelişim çalışmaları yapıyorum. Enerji ve bilinçaltı çalışmaları yapıyorum. Bilinçaltını böyle birinin bilinçaltını çözümlemek benim için çok heyecanlı oluyor. Çünkü kendimi dedektif gibi hissediyorum. Ne, zamanında neye inanmış, neyi doğru bulmuş ve bu onun hayatına nasıl yansımış bunu bulmak danışanımda bana çok heyecan veriyor.
Biraz da röntgenci gibi hissediyor musunuz kendinizi?
Röntgenci. Hiç öyle düşünmedim ama aslında duygularının röntgenini çekiyoruz belki de. Ruhun röntgenini çekiyoruz.
Hayır, röntgen derken ben sadece dikiz anlamında röntgeni
ben bunu olumluya döndürdüm şu anda.
Çünkü Yıldız ruhun, çok pozitif biri benim aksime. Evet.
Ruhun röntgeni, duyguların röntgeni, bilincin ve bilinçaltının röntgeni diyebiliriz.
Yani röntgenci olduğumuzu kabul ettik. Peki hoş geldin. Birazdan neler konuşacağımızı hep beraber dinleyecekler sevgili dinleyiciler. Dilara Karakaya bugün bize şeyden söz edecek. Duygusal açlık.
Evet, duygusal yemeden bahsetmeden önce bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bütün hekimlerin ve sağlık profesyonellerinin bayramını kutluyorum.
Evet, günleri kutlu olsun. İyi ki varlar.
Yani çünkü bu hastalıktan korktuğumuz günlerde evet, bizim yanımızda olan tek meslek grubu olarak.
Yanımızda değiller. O mikrobun karşısında evet, kahramanca görev başındalar.
Aynen öyle. Onlara şimdiden teşekkür ediyoruz. Ben duygusal yeme ile ilgili konuşacağım bugün. Neler bahsedeceğiz? Duygusal yeme nedir? Çok basit bir örnekle anlatacağım ve herkes anlayacak zaten. Amerikan filmlerinde çok olur. Ya Amerikan filmlerinde çok olur mesela. Şimdi size hak vereceksiniz. Kadın sevgilisinden ayrılır. Kocaman bir dondurma alır eline. Bir televizyon filminin karşısına geçip onu yer ve ağlar. Biliyorsunuz bu çok klasik bir sahnedir. Duygusal açlık nedir o zaman? Aç olmadığımız halde büyük porsiyonlar yemek istiyorsak bunun altında duygusal ve psikolojik nedenler yatıyor olabilir. Moralimiz bozulduğunda daha fazla yemek yemeye başlıyorsak da duygusal yemeni düşünebiliriz. Bir test yapabiliriz bununla ilgili. Bundan bahsetmeyeceğim ama...
Benim üzerimde yapabilirsin örneğin.
Yani...
Nasıl? Sor söyleyeyim.
Tamamdır. Mesela daha üzgün olduğunuzda, daha mutsuz olduğunuzda yemek yemek istiyor musunuz?
Korkunç.
İşte bu direkt duygusal açlık. Onun dışında aç değilken bile gördüğünüz bir şeyi yemek istiyor musunuz?
Evet.
Tamam, duygusal olarak açlık yaşıyor olabilirsiniz.
Evdeysem ben sürekli yemek istiyorum.
Ha evet, ona bahsedecektim bir de. Aktif değiliz mesela pazar günleri özellikle. Ne iş yaptığınıza göre değişir de daha evde olduğumuz bir gün daha çok yemek yeriz. Daha yoğun olduğumuz bir gün bazen yemek yemeyi unuturuz. Öğün atlayabiliriz bile ama.
Hiç hatırlamıyorum.
Öğün atladığınızı hatırlamıyorsunuz. Güzelmiş bu da.
Yıldız, sen de var mıdır böyle şeyler?
Ben de yani nereden acaba girsem olaya diye düşünüyordum
hemen
zaten.
Hemen anlarım ben.
Ben de öyle çok yeme olayı yok ama şunu biliyorum. Çocukların yani çocuklukta yaşadıkları olaylardan yemek yemekle ya da mutlulukla bir bağlantı kuruyorlar. Hmm. Dolayısıyla mesela yemek yemeyi mutlulukla bağlandırdığında mutlu olmak için yemek yiyor. Canı sıkıldığında, işte Dilara'nın verdiği örnekteki gibi sevgilisinden ayrıldığında, bir şeye üzüldüğünde, bir konuda başarısız olduğunda kişi hemen kendini mutlu etmek için o yemeğe saldırıyor. Çünkü bilinçaltında, dedim ya biraz önce bilinçaltı diye, bilinçaltında yemekle mutluluk arasında bir bağlantı kuruyor.
Hem üzgünken de ben çok yiyesim geliyor.
O da bir duygu işte, mutluluğa ihtiyacı var. Yani yemek yemeye verdiği mutlu, anlam...
Çok özür dilerim, kişinin, mutluken de yemek yemek istiyorum ben.
Aynı şekilde o da olabiliyor.
Hadi kutlayalım diyoruz.
İşte ona verdiği anlamı bulmak gerekiyor. Genellikle çocuklukta yaşadıklarından dolayı ya da anne babanın yetiştiriliş, değil mi Dilara, katılıyor musun?
Evet öyle.
Kişinin yetiştiriliş tarzıyla ilgili yemek yemeye ne tür anlamlar yüklüyoruz onu bulmak gerekiyor. Sağlıklı bir iştaha ulaşabilmek için.
Peki.
Duygusal yeme
test
de
aslında.
Test yaptın
ne oldu, ben şimdi obur mu çıktım?
Evet. Hayır, bu kadar test, basit bir test değil. Bu ayrıntılı bir test. Ben şu an test yapmayacağımı zaten size söyledim. Çünkü bu bir sendrom ve bunun tedavi edilmesi lazım. Nasıl söyleyeyim, mesela anoreksiya olsanız. Sadece bir diyetisyene gitmezsiniz. Doktor artı psikiyatr artı psikolog sizi görmek zorunda. Multidisipliner yaklaşım diyoruz biz buna. Bu da aynı şekilde. Belki bir psikolog görmesi gerekiyor. Bir diyetisyen görmesi gerekiyor. Altında yatan başka bir şeyler var mı, ona bakılması gerekiyor. O yüzden de dediğim gibi tek başıma ben bunu zaten çözemem. Onun dışında ne yapabiliriz? Yapılan araştırmalar ne diyor? İnsanların %43'ünün, yetişkinlerin daha iyi hissetmek için yemek yediğini gösteriyor.
Nerede yapılmış bu araştırma?
Bu araştırma nerede yapılmış? Çok büyük ihtimalle birinin tezidir bu. O sormuştur.
Yani genellikle
bir örneklem
İngiltere ya da İsviçre'ye pek güvenmiyoruz onlara. Uydurma haberlerdir.
Ben kendi danışanlarımda yaptığım, geldiklerinde bir tanıma formu dolduruyorum. Hmm. Orada da yaklaşık %50 civarında buna evet diyorlar mesela. Mutsuzken daha çok yer misiniz? Evet diyor çoğu kişi.
Peki. Kabul edelim bunu, doğru.
Peki bunu kabul edelim. Altında yatan neler var?
Ne sonuç çıktı? Evet.
Daha önce biraz önce konuştuk ya, uzun süre hareketsiz kalma. Televizyon karşısında uzun süre kaldığımız zaman canımız bir şey atıştırmak isteyebilir. Bu reklamlarla da ilgili olabilir. İzlediğimiz şeyle de ilgili olabilir. Bunun dışında tamamen hani zihnimiz aslında bizi oradan hadi bir şeyler yap. Çünkü beyin sürekli çalışıyor. Aktif olmak istiyor. Bir şeyler düşün, bir şey yap. Hiçbir şey yapamıyorsun. O zaman yemek ye. Sana oradan sinyal veriyor. Uyarıcı eksikliği. Onun dışında ne olabilir? Stres. Stresli bir günümüzdeyiz ve daha iyi hissetmek istiyoruz. O zaman da daha çok yemek istiyoruz.
Bugünlerde Yıldız, stres deyip hemen oradan ben lafı çaktım.
Tamam ben ama...
Gergin günler yaşıyoruz ya. Yani evet. Şu hastalık yüzünden hepimizin hayatı adeta alt üst oldu. Çünkü pek çok önlem haklı olarak alındı ve bunlar da bizim günlük alışkanlıklarımızı, günlük hayatımızı birdenbire tersine çeviriverdi. Çocukların okulları tatil oldu, üniversiteler tatil oldu, evine geliyorlar. Küçükleri ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yemek konusunda dışarıda yememeye çabalıyoruz ama bir yandan makarna tezgahları boşalıyor. Korkunç bir şekilde hayatımıza yeniden kolonya girdi. Efendim hayatımıza yeniden sarılmama, öpüşmeme gibi şeyler girdi ki biz ulus olarak çok seviyoruz bunları. Vesaire vesaire. Bu nasıl bir haldir senin bakış açısından ya da uzmanlığın açısından?
Ben aslında belki de farklı bir yoldan girmek istiyorum konuya. Ruhsal yoldan, bilinçaltı boyuttan başlamak istiyorum.
Aha işte.
Okey mi?
Hadi bakalım.
Ya dikkat ederseniz aslında hastalığın yayılmasından çok önce korkusu ve çok büyük bir hızla korkusu yayıldı.
Şuyu vukuundan beter midir yani? Öyle derler.
Öyle galiba. Yani bu panik ve korku enerjisi bizi olmadık işler yaptırıyor. Yani şöyle bir düşünürsek sarkaç ne zaman hani doğru çalışır? Böyle o bir sallanır, bir köşesi bir artı kutup, diğer sallandığı üst köşe eksi kutup. Ama o böyle sallana sallana bir ortaya geldiğinde dengeye gireriz. Hı hı. Biz zannediyorum hiç bu virüsü hastalığı takmayanlarla bundan aşırı korkanlar arasında kaldık. Dolayısıyla henüz dengeye giremedik. O böyle hani önlemimizi alıp da normal hayatımıza gelecek dengeye gelemedik diye düşünüyorum.
Çok yeni değil mi daha bir de?
Efendim?
Şok düzeyindeyiz hala.
Aynen, daha şok ve panik düzeyindeyiz. Ama zaten insan yapısı olarak bir sorunla karşılaştığımızda hani don, kaç ve savaş tepkilerini gösteriyoruz. Herhalde şu anda donanlar da var aramızda, kaçanlar da var, eve kaçanlar. Panikle kaçanlar, belki henüz savaş başlamadı ya da bu savaşı belki hani savaş olarak düşünmemek lazım, önlemimizi almak diye düşünüyorum ben. Ben şöyle düşünüyorum, şimdi hep biz bireysel gelişimciler şunu deriz, dışarıda ne varsa içinde o vardır, içinde ne varsa dışarıda o vardır. O zaman şu anda dünya bir kaos içinde. Bunu aslında şöyle düşünmeliyiz. Biz kişisel olarak kendi içimize bakıp kendimizi şifalandırdığımızda bütün dünyayı şifalandırabiliriz.
Ne demek o kendimizi şifalandırmak?
Kendimizi şifalandırmak şu aslında. Biz duygusal olarak ne durumdayız? Korkularımız ne alemde? Ya da bu hastalık, bu korku bizim neyimizi bize göstermeye çalışıyor? Bütün hastalıklar artı bütün yaşadıklarımızın hepsinin bize bir mesajı vardır. Dolayısıyla bu aslında bu hastalık belki dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyor. Çünkü bu sadece bir şehir, bir semt, bir kişi değil, bütün dünyayı saran, en ünlüsünden, en sıradan insanına, siyasetçisine, hani bütün herkesi ayırt etmeden evet, korkutan ve etkileyen bir hastalık oldu. Dolayısıyla bütün hepimizin bir içimize dönüp bundaki payımız nedir diye bakmak lazım. Biz bu dünyaya ne yaptık?
Ne yaptık peki? Burada biz, kişisel fikrimizi merak ediyorum.
Biz bu dünyayı bence sömürüyoruz. Üstelik de tüketiyoruz ve karşılığını vermeden bence tüketiyoruz.
Ne yani ne ilgisi var bu virüsle?
Doğayı mahvediyoruz. İnsanlığımızla belki koptuk. Belki doğadan koptuk, yaradandan koptuk. Yani kendi içimizden koptuk belki. Duygularımızın farkında değiliz ve hani içimizdeki neyse dışımızdaki odur diyoruz ya. Şu an belki o koptuğumuz şeylerin içinde ailevi bağlarımız var belki. Belki hayat var. Hayatın koşturmacası belki o kadar büyük bir bıkkınlık yük oldu ki bize. Bu koşturmacadan kopabilmek için herkesi böyle evlerini tıkayacak, işte işinden gücünden alıkoyacak bir duruma geldik değil mi? Hani belki bunun ardında bulmamız gereken bir mesaj var. Belki bu hastalık diyor ki otur kendinle iletişimin nasıl bir ona bak. Ya da diyor ki belki çocuklarınla daha fazla vakit geçir. Evdeki insanlarla iletişimin, ilişkin nasıl bir buna bak. Bunun bu türlü baktığımız zaman bir sürü mesaj görebiliriz. Benim şu anda ilk sorduğunuzda aklıma gelen mesajlar bu oldu örneğin.
Peki hiç bardağın boş tarafından baksak biraz da?
Korku tarafından mı?
Yani evet, ailenle ilişkilerini gözden geçir gibi. Hı hı. Güzel şeyler söylüyor olabilir bu hastalık ya da başka bir başımızın tamam, belası. Şimdi bir de şunu da diyor ama yaşlılar ölüyor. Hı hı. İşte bugün şu kadar insan ölecek. Bunları nasıl yorumlayacağız?
Peki, ama kimler ölecek işte? Şimdi bu bir akciğer hastalığı ya. Akciğer, gene bilinçaltından devam edeyim mi ben? Akciğerde olan hastalıklara biz şöyle yorumlarız. Akciğer bizim nefes aldığımız, hayatla bağlantı kurduğumuz organlarımızdır. Hı-hı. Dolayısıyla işte gene aynı şeye geliyor. Hayatla aran nasıl? Kendi nefesinle, sana hayat veren insanlarla, hayatınla senin ilişkin, iletişimin nasıl? Şimdi burada olumsuzluk yaşayan, korku yaşayan, tıkanmışlık yaşayan insanlar en çok etki altında zaten. Dolayısıyla bu konuda sorun yaşayanlar bu virüse daha çok etkisi ya da korkusu altındalar.
Ama bilimde diyor ki yaşlılar 60 yaş üzeri diyor herkes daha büyük riski altında. Hiç tabii, de ayırmıyor yani bilinçaltı ya da şu başsına.
Neden? Çünkü onlarda da büyük bir ölüm korkusu başlıyor yavaş yavaş. Hani yaş artık 60 ve 60'ın üstüne geldi. Hani onlar için ölüme yaklaşmak anlamına geliyor. Aslında bu korku, bu hastalık belki onlara da içlerindeki o ölüm korkusunu ya da hayatta yaşayamadıklarını hatırlama, pişmanlıklarını görme, neyi sevebildiler, kimi sevebildiler ya da sevemediler, hayallerini gerçekleştirebildiler mi? Belki de onlara bunu hatırlatıyor. Ve bunu fark eden kişiler o duydukları duygusal açlık, duygusal açlığın başka bir yönü ya da pişmanlık, hayallerini gerçekleştirememiş olmanın verdiği duygularla bu tür hastalıklara daha çok yatkın oluyorlar.
Yani ben yaşlılık bir hem de suçlu gibi davrandın yaşlılara. Ne diyorsun genç
suçlu
kadın?
Suçlu gibi davranmadım. Şimdi bir yaşlı olmadığım için tabii ki duygularını bilemem ama şu anda tahmin yürüttüğümde...
Ben hemen söyleyebilirim duygularını aklıma, bir yaşlı olarak.
Estağfurullah. O kadar yaşlı görünmüyorsunuz.
Çok son derece yaşlıyım. Genç birisi ne diyor bu konuda?
Peki. Yani ben ne diyorum bu konuda? Önemli olan burada bağışıklık sistemi. Yani yaşlandığı zaman tabii ki daha hastalıkları açık olur insan. Sonuçta normal bir insan da nasıl söyleyeyim? Hastalık olmadan ölümlerde de yaşlılarda daha yüksek baktığımız zaman. Yani ne demek istediğinizi tam anlamadım. Evet, gerçekten anlamadım.
Çünkü sen kendi konumla daha çok ilgilisin. Bizim bu duygusal açlık konusunda. Duygusal tokluk da var mı peki? Hiç öyle bir şey var mıdır?
Duygusal tokluk da vardı tabii. Öpürük böyle çok mutlu. İnsan yemek yemeyi bile ister. Hani aşık olunca olur ya böyle canı yemek yemek bile istemez. Böyle tabağıyla oynar. Aklında başka şeyler düşünür. O olabilir buna örnek.
O iyi bir şey mi o?
İyi bir şey değil. Yani duygusal tokluk dedim. Duygusal açlık da iyi değil. Duygusal tokluk da iyi değil. Önemli olan bizim günlük almamız gereken her zaman söylediğim gibi bir kalori miktarı var. Hı-hı. Bir protein miktarı var. Biz bunları öyle ya da böyle almalıyız.
Bir de ama yemekten zevk almak da önemli bence. Tabii bunu ki aynen öyle. Bunu da keyif haline getirmek de önemli. Hani sadece yememiz gerekenleri yemek değil ama.
Kesinlikle.
Ne dersiniz?
İşte ben zevk almak kısmına çok fazla ilgiliyim. Yani genelde de yemek yemeyi çok seviyorum. Hı hı. İşte o anlamda da o tabağı dörde bölüp biraz şundan biraz bundan bana çok ters geliyor yani.
Ben çok farklı bir şeyden daha girebilir miyim olaya?
Tabii 3 dakika içinde anlatmak kaydıyla.
Tabii ki kısaca hemen. Ben aile dizimi çalışmaları yapıyorum. Sizinle biraz önce de konuştuk. Aile diziminde biz atalardan gelen yükleri çalışırız. Bize ait olmayan duyguları çalışırız. Şu anda ilginç bir şey söyleyeceğim. Bizi dinleyenlerimizin eğer varsa bu durumu, bu çok büyük bir farkındalık da yaratabilir. Kürtaj. Kürtaj insanlar üzerinde çok büyük etki yaratır. Özellikle kişinin kendi kürtajı varsa ya da annesinin kürtajı varsa. Çünkü annesinin kürtajı onun kardeşi anlamına gelir ve kardeşi kürtajla alındığı ama kendisi yaşadığı için kişi suçluluk duyar. Ve bu suçlulukla aslında çok iştahlı olarak o kürtajla alınmış kardeşi adına da yer. Yani bu yemekle de aslında kardeşini beslemeye çalıştığını düşünür. Ama tabii ki bu mantıkla yaptığı, farkında olarak bilinçle yaptığı bir şey değildir. Bu bilinçaltı boyutta yapar bunu. Biz bilinçaltı çalışmaları yaptığımızda ya da şişman insanlarla çalıştığımızda bu tür etkilere ve sonuçları çok görüyoruz. Farklı geldi mi?
Evet, peki bu bilinçaltı çalışmasını nasıl yapıyorsunuz yöntem olarak? Uyutuyor musunuz?
Hayır, uyutmuyoruz. Uyutma yok. Hipnoz zaten öyle bilindiği, sanıldığı gibi uyutma değildir. Hipnoz telkin verme sanatıdır aslında. Yani
hipnozu kullanıyor musunuz?
Hipnotik dil kullanıyoruz. Ya da aile diziminde hiç hipnotik dile de gerek
o
yoktur.
O hipnotik dilde bir ses tonu var mıdır?
Hafif bir ses tonu.
Yapar mısınız bize birkaç cümle?
Kişiyi rahatlatmak, ona gevşediğini hissettirmek ve ona güven vermek önemlidir.
Bu böyle mi yapıyorsunuz?
Ben böyle yapıyorum en azından.
Ben de birazdan bir iki cümle daha kurarsanız Dilara uyuyacak zaten.
Aşkım. İşte öyle.
Ben size bir türkü söyleyeyim mi?
Tabii ki.
Böyle de keserim insanın lafını işte. Dilara uyuyacaktın.
Uyuyacak mıydın Dilara? Zannetmiyorum.
Siz çalın, ben uyuyacağım.
Ona ilginç geldi fikir ve bana çok büyük bir fikir verdim aslında ben şu anda.
Birazdan geri al o zaman. Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim. Gam ortağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletmen çok ağlarım, söyletmen çok ağlarım. Yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim. Oy dağlar, dağlar, dağlar. Oy dağlar, dağlar, dağlar. Başı dumanlı dağlar, göğsü çimenli dağlar. Yol verin yârim gele, yol verin yârim gele. Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar. Dağları dağlasınlar, dağları dağlasınlar. Koy beni ağlatsınlar, koy beni ağlatsınlar. O yârin çevresine, o yârin çevresine. Yaramı bağlasınlar, yaramı bağlasınlar. Oy dağlar, dağlar, dağlar. Oy dağlar, dağlar, dağlar. Başı dumanlı dağlar, göğsü çimenli dağlar. Yol verin yârim gele, yol verin yârim gele. Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar.
Ağzınıza sağlık.
Malatya türküsüydü bu.
Annemin istediği türküyü çalmadınız ama.
Annen istediği türküyü tabii çalma.
Neden?
Torpil yaptı dedirtmem çünkü.
Peki.
Peki o zaman. Annen kilolu bir kadın mı?
Yok, değil.
Kaç kilo?
Bunlar çok özel bilgiler diyormuşum. 65 kilo.
Kaç? Boyu kaç?
1.55.
Biraz fazla değil mi?
Yok, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere göre kilolu değil.
Uyuyor. Baba?
Babam zayıf, fit. Kaslı. Evet.
O senin baban yani.
Evet.
Annesinin daha uzak olduğunu anladık böylece. Şimdi bu çocukların kendini suçlu görme konusundan bahsettin ya. Şöyle bir şey de duymuştum ben. Tabii benim söylediklerim ne kadar ciddi alınır bilmiyorum onu ama. Çocuklar bu tip şeylerde, doğal afetlerde filan anneyi babayı çok aşırı üzgün gördüklerinde kendilerini suçlu hissederlermiş. Hani ben onların sözünü dinlemedim de işte deprem oldu, evimiz yıkıldı ya da komşunun evi filan. Bu konuda da olabilir mi böyle bir şey? Bu hastalık konusunda böyle şey yaşıyor olabilirler mi bu çocuklar?
Koronavirüsüyle ilgili.
Evet.
Yani böyle düşünen, hisseden de vardır. Ama yani bir insanın içinde suçluluk varsa bu çok daha derinlerde ruhtan gelen bir şey de olabilir. Anne babanın hissettirdiği bir şey de olabilir. İşte şunu yemezsen bak Afrika'daki açlar şöyle olur, arkandan ağlar falan. Bu tür söylemler Türkiye'de çok yaygın ya. Hatta şunu yemezsen tık tık nine gelir seni alır diyeni bile gördüm ben.
Öyle mi?
Tabii. Dolayısıyla biz hep çocukları da korkuyla ve suçluluk hissedecek derecede yetiştiriyoruz maalesef ki. O zaman da bu suçluluğu çocuk okul hayatına da yansıtabiliyor, ilişkilerine de yansıtabiliyor, anne babasıyla ilişkisine de yansıtabiliyor. Her türlü yere yansıtabilir.
Yani bu çocuklar ile ilgili nasıl davranmamız gerekiyor? Bu toplumsal bir panik hali var şu anda, yani kabul evet. edelim ki. Çocukları nasıl uzak tutarız bundan?
Vallahi benim de genç bir oğlum var, ergen bir oğlum var. Ben ona hani...
Genç mi ergen mi?
İkisi de yani ergenlerde genç, 15 yaşında. Hı hı. Ne yapması gerektiğini öğrettim. Ondan sonra hani korkuyu çok net hissettirmeden ya da hani korkuya kapılıp böyle aklını kaçıracak duruma getirmeden ne yapması gerektiğini, önlemlerini anlattım. Ondan sonra da hani nelere dikkat etmesi gerektiğini gösterdim. Ondan sonra da bunun dışında hayatımızı yaşayacağız. Ama dedim burada sorumluluğumuz başka insanlara da. Hani hem kendi hayatımızın ve sağlığımızın sorumluluğunu alacağız hem toplumun. Bu biraz daha farklı bir durum. Ondan sonra da gene hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz. Yani korkunun bizi yenmesine de izin vermeyeceğiz. Yani bu hastalığı böyle bir düşman olarak görürsek eğer, korku enerjisiyle onu kendimize çekeriz. Çünkü biz bir şeyden çok korkuyorsak bu bize müthiş bir stres verir değil mi? Uykularımız kaçar, endişe duygusu, kafada senaryolar. İşte bu zaman beyin der ki, bilinç der ki, bilinçaltı der ki sen madem bu kadar korkuyorsun, ben bu korkuyla başa çıkamıyorum. Ben sana en iyisi bunu yaşatayım da artık korkmamıza gerek kalmasın. Ben de rahatlayayım der, size onu çeker. İki şeyin çekim gücü çok kuvvetlidir. Sevginin ve korkunun ve maalesef bu ikisi de birbirine zıt duygular ve ikisinin de çekim gücü çok kuvvetli olduğu için siz hangi tarafta olursanız onu çekmeniz çok daha kolay ve hızlı olur.
Çekim gücü dedi. Ne dersin Dilara?
Ben katılıyorum.
Ben çok teşekkür katıldığını ederim. Görüyorum zaten kafanı sallayıp duruyorsun.
Biz anlaştık
evet.
Dilara.
Evet, evet bence evet. De kesinlikle.
Ben yakında sizi baş başa bırakır çekile giderim. Şimdi bu durumlarda beslenme bozuklukları falan olacaktır.
Evet.
Çünkü şey mümkün. Gidiyorsun markete aradığını bile bulamıyorsun falan evet. filan yani. Hiç vazgeçmememiz gereken besinler. Yani bulsan da bulmasan da şunu bir ye.
Evet.
Şu takviyeni al.
Hayatımıza devam etmek zorundayız.
Hani uykularımızı evet, toparlayıcı şeyler.
Uykularımızı toparlayıcı şeyler. Ne olacak günlük? Protein ihtiyacımızı karşılamak zorundayız. Ne olabilir bu? Şu anda yumurtaya erişebiliyoruz, taze yumurtaya.
Şükür var o yani.
Aynen, peynir mesela yiyebiliriz. Gün içinde ekmeğimizi, sebzemizi yiyeceğiz. Onun dışında kuru baklagiller bu durumlarda bizim için yardımcı olabilir. Bunları tüketmeye dikkat edeceğiz. Ha ilerleyen süreçte inşallah olmaz öyle bir şey de daha böyle herkes evlerine çekilip çıkmayıp da farklı durumlar oluşursa o zaman tabii farklı şeyleri konuşuruz ama şu an için her şeye ulaşabiliyoruz. Bolca sebze yiyeceğiz. Sebzelerimizi çok iyi yıkayacağız. Bu sebzelerimizi daha iyi yıkamak bizi koronaya karşı korumaz. Ama bizi başka hastalıklara karşı korur. Başka hastalıklara karşı korunursak da zaten bağışıklık sistemimiz zarar görmez. Belki de bu da dolaylı yoldan koronaya karşı bizi korumuş olur.
Temel derdimiz bağışıklık sistemi değil mi zaten?
Evet,
yani
aynen
o kuvvetli
öyle.
Olduğu zaman her
tabii
şeye
ki.
Karşı kuvvetli oluyoruz. Hatta zihnimiz de
i̇şte,
daha kuvvetli oluyor.
Duygular zihinde kuvvetliyse
her şey
zaten.
Oluyor.
Aynen öyle. Uyku çok önemli. Gerçekten 8 saat, 7 saat uyumak zorundayız. 2 litre su günde tüketmeliyiz.
Minimum değil mi?
Aynen. Minimum 2 litre su tüketeceğiz. Bitki çayları bu konuda yardımcı olabilir. Belki eğer stresliysek de özellikle hani gece yatmadan bir lavanta çayı içmek bizi daha rahat uyumamıza sağlar. Uyumamızı sağlar.
Uyumamıza neden olur.
Uyumamıza neden olur diyecektim. Uyumamıza neden olmak da biraz peki. Garip geldi.
Şimdi annen eve dönünce neler söyleyecektir sana? Kilo annem. Benim 63'te 65'te dedin diye başlayacak, evet, bir kere kesinlikle. Ama olsun, anneler böyle bugünler için varlar zaten. Kesinlikle. Çocukları gıcık etmek için varlar.
Estağfurullah. Çocukları gıcık etmek. Evet. Gıcık etmez
şey mi, hep destekler. Delikanlının ismi ne?
Efendim?
Delikanlının ismi ne?
Demir.
Demir kusursuz bir çocuk mu?
Kim kusursuz ki?
Kötü yani... huyları var mı? Kötü alışkanlıkları var mı?
Kötü alışkanlıktan kastınız?
Kötü alışkanlıklar işte. Adlarını söylemiyorum burada.
Yok, öyle bir şey yok. Hı-hı. Öyle bir alışkanlığı yok. Ama yani şimdi kusur, ben kimsenin kusursuz olduğunu düşünmüyorum.
Spor yapıyor
ben
mu?
De dahilim buna.
Yok yok, sağlanacak bir şey yok. Spor ne yapıyor spor?
Spor merkezine gidiyor. Uzunca bir dönem okçuluk yaptı. Hı-hı. Şimdi bu sene daha farklı işte vücut geliştirme, koşu, o türlü spor yapıyor.
Hangi şeyden, fenden mi, sosyalden mi daha yakın?
Matematik görünüm? Fen.
Matematik, hı-hı, fen yapıyor. İyi bir eğitim alacak ve iyi olacak demek.
İnşallah amacım o. Yani çok iyi bir eğitim verip ondan sonra gerisini ona bırakacağım.
Evet, kader bize benzemez inşallah. Yani. Peki efendim. Nasıl oldu sohbet?
Ben zevk aldım vallahi. Öyle o kadar korkuttuğunuz gibi olmadı.
Ama yani işte o şeyi yükseltip yükseltip rahat bir ortamda bak ne güzel konuşuyormuşuz. İyi bir yöntem değil mi bu yani? Çok laş başlasadık belki gerilecektik yani, değil mi? Ne demek Nasrettin Hoca?
Önceden hani böyle testiyi kırmadan fıkrası var ya, siz daha iyi bilirsiniz. Onun gibi oldu biraz.
Ben şeyi merak ettim. Biraz önce dediniz ya erkek seyirciler diye. Var mı acaba? İzleyiciler, bilgi geldi mi?
Vallahi hiçbir şey gelmedi. Ben haklıyım şu ana kadar yani. Bakıyoruz tekrar, hatta son şurada bir 8 dakikamız var. Bir kere daha diyorum, erkekler bizi dinliyorsa, bir biçimde dinliyorsa, ha dinlemiyorsa bile tesadüf açtılarsa sırf Dilara ayaklı çıkarmak için Ankara'nın alan kodu 312'den sonra 302-25-25 arayabilirler. 0537-212-0100'a SMS atabilirler. Madem ki mutluyuz, o halde bizim hiç sormadığımız bazı şeyler söylemek istiyormuş bize bugünkü konuğumuz. Buyursun bakalım hadi.
Ben mi?
Evet.
Bir tanesini söyledim zaten kürtaj hakkında. Hı-hı. Bu muhtemelen çoğu kişinin bilmediği bir şeydi diye düşünüyorum. Bana bırakırsanız ben konuya aile dizimi diye girerim.
Girelim. Yani aile girelim dizimi mi? Girelim. Aileden bize gelen... şeylerden bahsettiniz, bilinçaltımızdaki, evet, miraslardan, evet, iyi, evet, oluyor, kötü genetik, olabiliyor.
Şimdi genetik miras, evet, dış fiziksel özelliklerimizi, boyumuz, posumuzu, gözümüzü alıyoruz. Bazı huylarımızı alıyoruz. Ama biz onlardan genetik mirasla, bu DNA'larla, RNA'larla aslında duyguları da miras alıyoruz. Ve onların yaşantıları o kadar önemli ki, onlar göç ettilerse, o büyük dedeler, anneanneler... Savaşa katılan varsa aralarında, bütün bunların etkilerini miras alıyoruz ya da onların evlilikle, hayatla, kendileriyle, hem cinsleriyle, karşı cinsleriyle, parayla, iş yapmakla, aklınıza gelebilecek her türlü kavramla ilgili duygularını, kararlarını, enerjilerini de miras alıyoruz. Ben buna kaderi miras almak diyorum ve duygu yaşanmazsa, eğer onların bastırdığı bir acının duygusu varsa bu miras bize de kalıyor. Onun o bastırdığı acıyı biz yaşamadığımız halde onun neslinden geldiğimiz için çocuklar ya da torunlar olarak biz yaşıyoruz. Bu da şunu sağlıyor. Biz kendi hayatımızda işte bize ait olmayan kilolar, bize ait olmayan bir iştah ya da bize ait olmayan duygular, sorunlar, tıkanıklıklar olarak yaşıyoruz. Çalışmada aile dizilimi ya da aile dizimi birkaç şekilde geçiyor adı. Bu çalışmayla biz aslında atalardan, atalarımızla doğru ve sağlıklı bağı kuruyoruz. Onlardan özgürleşmek değil bu, ama onların olumsuz duygularından özgürleşmek çalışması.
Yani bu bulduk, işte dedik ki Dilara Karakaya büyük dedesinin bir sonraki kuşağından şu kötü duyguyu almış, hı, ya da şu muhteşem özellikleri almış.
Muhteşem başımız için zaten göz, teşekkür ediyoruz.
Bulduk, ne olacak yani?
İşte onu bulduktan sonra onun çalışmasını yapıyoruz. Bu Dilara'ya ait bir duygu değilse Dilara'nın bu duyguyu taşımasına hiç ihtiyacı yok. Çünkü bu onun hayatında engeller, tıkanıklıklar oluşturuyor.
Böyle
demektir.
Deyince peki o yaşamamaya başlıyor mu artık patladanak?
Tabii bunun çalışmasını yaptı. Yani duyguyu aslında... Daha doğrusu duygunun kime ait olduğu ortaya çıktığında bir kere o tıkanıklık da açılmış oluyor. Ve biz bu duyguyu tekrar kime aitse ona geri veriyoruz. Buna yük alıp verme çalışması diyorum ben. Bu yükleri alıp verdiğimizde enerjimizde, üzerimizde rahatlık oluyor. Biz daha çok yeni, geçen hafta bir çalışma yaptık. Hı-hı. Ve buraya gelmeden önce çalışma yaptığımız danışanımla konuştuğumda bana dedi ki, Yıldız Hocam, yaptığımız çalışmadan sonra sırtımdaki ağrılar ve uykusuzluklarım geçti. İşte o sırtındaki ağrılar aslında onun atalardan gelen, farkında olmadığı ama taşıdığı yüklerdi. Biz bunları ayrıştırdık. Bu duygular, bu yükler sana ait değil. Bu veballer sana ait değil. Bunun ayrışmasını yaptık ve kişinin enerjisini, tıkanıklığını açtık aslında.
Yani şey anladım, hani ağrısı geçti falan diye de hani anlamış gibi oldum.
Yani o duyguları bir anlayamadım. Bir gün gelir çalışmaya? Yani. Bir gün katılmak ister misiniz çalışmaya?
Dilara katılsın, bize anlatsın.
Ama siz de gelin, deneyimleyin. O zaman sizin için de daha anlamlı olur.
Anlam, yani anlamsız bulduğumdan falan değil, yanlış anlamayın. Anlayamıyorum yani, sadece anlatabildim mi?
Şimdi, o zaman deneyimlerseniz çok daha güzel olur.
Mesela neden Dilara Karakaya bu saçlarla çok oynar?
Bilmem, Dilara var mı cevabı?
Ne soracaksınız? Siz ona ne sorardınız?
Ben şunu sorardım, hani ne zamanları saçınla oynuyorsun? Saçınla oynadığında ne hissediyorsun? Bunları sorardım.
Cevaplar mısın lütfen?
Vallahi bilinçli olarak yapmadım. Bunun bir farkındalıkla yapmadım, onu söyleyeyim.
Öyle sık yaptığın bir şey mi bu?
Değil bence, bilmiyorum. Onu bile farkında değilim. Ben sık yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Bir fikrim yok.
Az önce burada epeyce yapıyor ve genellikle de yapıyor stüdyoda zaten yani.
Yani ben Dilara'yla ilk yeni tanıştığım için çok bilemiyorum ama sık yapıyorsa bunları sorardım. Hani bunu yaptığında ne hissediyorsun ya da ne olduğunda bunu yapma ihtiyacı duyuyorsun?
Tabii bir ihtiyaçtan kaynaklanıyorsa biraz belki de şey,
gerilmiş olabilir, şey sıkılmış olabilir.
Burada evet şey, gerilip sıkıldığını biliyorum burada zaten.
Yani sonuçta canlı yayındayız, tabii ki birazcık gergin olabilirim.
Bir aile dizini yapmak lazım sana. Ya da dizilimi yapmak lazım. Peki efendim, şimdi malum bugün dedik Aksu Gülay hanımefendi bizim değerli dostumuz veda etmeye gelecekti. Onun yerine biz veda edelim, onun adına veda edelim. Tekrar tekrar teşekkürlerimizi iletelim. Tabii ki farkında mısın, devam edecek. Her cumartesi saat 18.20 civarında hava durumunun, kara durumunun ve karayolları durumunun, denizlerdeki hava durumunun erken ya da geç bitmesine göre 18.15 ile 18.20 arasında bir yerlerde giriyoruz. Biz sadece bu koronavirüs konusunu konuşmadık bugün. Duygusal açlığı da konuştuk. Şuradan şu sonucu çıkarıyoruz yalnız bu programda konuştuklarımızdan. Bir özellikle Yıldız Karacasoy dedi ki çok büyük paniklere, çok büyük abartmalara girmeyin. Bu iş geldi başımıza. Bu çekilecek. Gerektiği gibi önlemimizi alalım. Sonra hani Tanrı'ya emanet edelim kendimizi. Benzeri bir cümle kurdu. Katılıyoruz. Özellikle temizliğin altını çiziyorlar uzmanlar. Eller yıkanacak, suya ve sabuna fena halde dokunulacak. Bunu hiç unutmayacağız. Yakın temaslardan kaçınacağız. Bir süre sevdiklerimize, yani özellikle yolda belde karşılaştıklarımıza "Oo baba ne haber" falan deyip sarılmayacağız. Mümkünse tokalaşmayacağız bile. Ellerimizi su ve sabun bulduğumuzda yıkayacağız. Değilse dezenfektan ya da kolonya kullanacağız. Çok kalabalık yerlere mümkün olduğu kadar gitmeyeceğiz. Özellikle alışveriş merkezleri gibi çok kalabalık ve anlamsız kalabalıkların bir araya gelebildiği yerlere çok fazla gitmeyeceğiz. Parklara, bahçelere gitsek bile oradaki el temaslarına çok dikkat edeceğiz. Çünkü havadan değil, daha çok el temasıyla ağzımıza ve özellikle gözlerimize temaslarda daha çabuk yayıldığını öğrendik bu virüsün. Onun dışında bir de tabii marketlere hücum edip belirli gıda maddelerini stoklamanın da bir esprisi yok. Çünkü öyle çok büyük bir şeyle karşı karşıya değiliz. Büyük bir salgın dalgasıyla karşı karşıya değiliz. Özellikle Sağlık Bakanlığı ne diyorsa onları yaptığımızda göreceğiz ki hayatımızda çok büyük değişiklikler olmayacak. Yıldız bizi sevdi mi?
Ha, kesinlikle. Çok keyif aldım ben.
Tamam.
İlk başta korkuttunuz beni ama hiç gerek yokmuş.
Ama işte atasözü varmış ya.
Fıkra.
Fıkra varmış, atasözü varmış. Biz bugün efendim tabii ki Gamze Arzu Yücesoy'a da çok teşekkürler ediyoruz. bizle bu yayını paylaştı ve bize sihirli parmaklarıyla yol gösterdiği için. Tabii bir süre duru, bir de şarkılar ve türküler istekleri mi diziyorsun Arzu? Onları dizerken benim şarkılarımdan, türkülerimden hiçbir tane koymadığını da görüyoruz. Bizler haftaya buluşmak üzere. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız diyoruz. Mutlu günler, sağlıklı günler diliyoruz.
Haldun Karabudağ'ın hazırlayıp sunduğu Aksu Gülay ve Dilara Karakaya'nın konuk olduğu Farkında Mısın programı sona erdi.